İlk Yardım, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 2000. Birinci kaset, birinci yüz, altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Meral Balat. Ön söz. Günlük hayatta, afetlerde ve savaşta, yaralanma ve ani hastalıklarda, yaralının veya hastanın doktora, sağlık kuruluşuna sağ olarak götürülebilmesi, gerekli ilk yardımın anında yapılmış olmasına bağlıdır. İnsan, hayatı boyunca ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili ilk yardım, yaralı ve hastanın hayatını kurtarabilir. Bu amaçla, Genel Müdürlüğümüz yayın kurulunca hazırlanan ve pratik ilk yardım bilgilerini kapsayan kitapçığa, çığ, göçük, heyelan ile donmalarda kurtarma ve ilk yardım, buz tutmuş göl, deniz veya nehre düşmüş kişinin kurtarılması konuları ilave edilmiştir. Okurlarımıza yararlı olmasını diler, kitapçığın hazırlanmasında büyük emeği geçen yayın kuruluna teşekkür ederim. Rasim Baş, Vali, Sivil Savunma Genel Müdürü. Sunuş. İletişim ve bilgisayar sistemlerinin günümüz ve geleceğin teknolojisine damgasını vurduğu bir dönemde yaşamaktayız. Bu baş döndürücü ilerlemenin meydana getirdiği çeşitli teknoloji, iş ve trafik kazaları, doğal afetler ve günümüzde önlenemeyen savaşlar ile değişik nedenlerle meydana gelen zehirlenmeler, insanı bedensel ve ruhsal olarak tehlikelerle karşı karşıya getirmektedir. İlk yardımı gerektiren böyle bir durum karşısında herkesin kendisi ve çevresi için pratik ilk yardım bilgilerini öğrenmesi zorunlu hale gelmiştir. Çünkü her yerde ve her zaman sağlık personelini yanımızda bulmak mümkün değildir. Bugüne kadar ilk yardım konusunda gerek sivil savunma koleji eğitimleri, gerekse kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla il ve ilçelerdeki yükümlü ve halk eğitimleri için operatör doktor Tarık Güngör tarafından hazırlanan ve genel müdürlüğümüzce 6. baskısı yapılan ilk yardım kitabı bu konuda kaynak kitap olarak ihtiyacı geniş ölçüde karşılamaktadır. Ancak halka, öğrencilere ve diğer ilgililere geniş kapsamlı bu kitabı ulaştırmak maddeten mümkün olamamaktadır. Bu gerçekten hareket edilerek yayın kurulumuzca hazırlanan ve günlük yaşamda uygulanması gerekli olan ve pratik bilgileri içeren bu kitapçık, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kitap İnceleme Komisyonlarının tespit ettiği değişiklik ve öneriler dikkate alınıp yeniden düzenlenerek bastırılmıştır. Yeni baskının okullara yararlı olacağına inanıyoruz. Yayın Kurulu Başkan Sabahattin Özçelik, Üye Mustafa Apak, Üye Ali Güneş, Üye Erdoğan Akdemir. İlk yardım. Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaştırıncaya kadar o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır. İlk yardımın önemi. Yaşam boyunca insan ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir. Kaza ve ani hastalıklarda hasta ya da yaralının doktora veya hastaneye sağ olarak götürülebilmesi bilinçli ilk yardımın anında yapılmış olmasına bağlıdır. İlk yardımda temel ilkeler. Teşhis. Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikayesi öğrenilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptanır. Tedavi. Temel ilk yardım kuralları hatırlanarak yaralı ya da hasta için en uygun ilk yardım zamanında ve zarar vermeden uygulanır. Taşıma. Teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra hasta gerekli bakım ve muayenenin yapılacağı sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır. İlk yardımın temel kuralları. Hasta veya kazazedenin emniyetini sağlayın. Yatırıp dinlendirin. Kaza yerini işaretleyin. Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın. Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin. Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin. Müdahaleyi süratli, sakin ve gerektiği kadar yapın. Kanamayı durdurun. Düzenli solunumu sağlayın. Şoku önleyin. Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin. Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın. Bilmediğiniz durum varsa ısrar etmeyin. Kanamalarda ilk yardım. Çeşitli nedenlerle kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Yetişkin bir kimsede 5-6 kilogram kan vardır. 1-1,5 kilogram kan kaybeden bir insanın hayatı tehlikeye girer. O halde kanamaları hemen durdurmak gerekir. Genelde iç ve dış kanama olmak üzere kanamaları ikiye ayırabiliriz. İç kanamalar. İç organlardaki dokuları besleyen kan damarlarının yırtılması veya zedelenmesi sonucu kanın damarlardan vücut boşluklarına akmasına denir. İç kanamalar iki şekilde olur. 1. Gözle görülebilen. Akciğer, mide, bağırsak, böbrekler ve bazılarının kanamaları. 2. Gözle görünmeyen. Karaciğer, dalak, pankreas kanamaları. İç kanamalar kişiyi ölüme götürebilir. Bulguları. Baygınlık hali, baş dönmesi vardır. Huzursuzluk vardır. Yüzde, dudaklarda ve parmak uçlarında solukluk vardır. Deri nemli ve soğuktur. Susama hissi vardır. Nabız hızlı ve zayıftır. Güçlükle hissedilir. Solunum hızlıdır. Sanki hava alamıyormuş gibi bir his. Hava açlığı olur. Bilinç azalır ve en sonunda bilinç kaybolur. Yapılacak ilk yardım. Yaralı sırt üstü yatırılır. Baş yana çevrilir. Şoka karşı tedbir alınır. Ağızdan içecek madde verilmez. Sarsmadan ambulans veya sedye ile hastaneye götürülür. Dış kanamalar. Kanın damardan vücut dışına çıkmasına dış kanama denir. Dış kanama genellikle yaralanmalar sonucu olur. Atar damar, toplar damar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür. Dış kanamaları durdurucu yöntemler. Parmakla basınç yapma. Yara ufak ve kanama az ise, yara üzerine temiz bir bez ya da gazlı bezle bastırın. Basınçlı pansuman, tampon. Yara içindeki yabancı cisimleri çıkarmadan, kravat, eşarp, beyaz varsa sargı bezini yara üzerine temiz bir pansuman koyduktan sonra sıkıca sarınız. Kanayan yerin yüksekte tutulması. Yaralı veya kanayan kısmın kalp seviyesi üzerine yükseltilmesi ile kanama oldukça azalır. Hatta durabilir. Damar üzerine tazik noktalarına basınç yapılarak. Şakak bölgesi. Kulak önüne parmağınızla bastırın. Yüz bölgesi. Kanamanın olduğu taraf alt çene kemiğinin orta kısmına parmağınızla bastırın. Baş ve yüzün bir bölgesinde. Önce yaralının arkasına geçiniz. Hastanın başını kanayan yana doğru eğiniz. Dört parmakla alt çene köşesinin hemen altına kanayan tarafta boyuna bastırın. Kol bölgesinde. Omuz ve üst kol. Yaralının önüne durun. Başını kanayan tarafa doğru eğin. Baş parmağınızla o tarafı köprücük kemiğinin üçte bir iç kısmının arka ve alt tarafına doğru bastırın. Bacak bölgesinde. Yaralı sırt üstü ve düz yatırılır. İlk yardımcı kanayan tarafta yer alır. Kasık kıvrımının üçte bir iç kısmından geçen atar damarı sıkıştıracak bir kuvvetle bastırılır. Bacak kalp seviyesinin yukarısına kaldırılır. Turnike, boğucu sargı. Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda atar damarı deri ile kemik arasına sıkıştırarak kanamayı durdurma yöntemidir. Tek kemikler üzerine uygulanır. Kolda pazı, bacakta uyluk kemiğine uygulanır. Uygulamada dar sargı, kravat, kemer, eşarp, mendil, ince lastik ve bazı malzeme kullanılabilir. Kesinlikle tel, zincir kullanılmamalıdır. Uygulanması. Turnike uygulanacak yer tespit edilir. Turnike malzemesi sıkıca 2-3 kez sarılır ve bağlanır. Sıkıştırma çubuğu, turnike ağacı yerleştirilir, tekrar bağlanır. Kan duruncaya kadar sıkıştırma çubuğu döndürülür, kan durunca çubuk sabitleştirilir. Turnike bağlandıktan sonra uygulama zamanı bir kağıda kaydedilir ve görülecek şekilde vücuda asılır. Her 20 dakikada bir 5-10 saniye turnike gevşetilir. Turnike 1 saatten fazla uygulanmamalı, şayet uzun süre kalacaksa gevşetme aralıkları sıklaştırılmalıdır. Kol ve bacak kopmaları varsa kopan organla birlikte hastaneye götürülmelidir. Yaralanmalar. Çeşitli nedenlerle vücut dokularının bütünlüğünün bozulmasına ya da bir kısmının kaybına yara denir. Yaralar iki şekilde görülebilir. Açık yaralar. Deri yüzeyinde görülebilen yaralara açık yaralar denir. Bunlar sıyrık şeklindeki yaralar, kesik şeklindeki yaralar, delik şeklindeki yaralar, ezik şeklindeki yaralar, yırtılma şeklindeki yaralar, ateşli silah yaraları, ısırma yaraları, yanık yaraları. Kapalı yaralar. Deri yüzeyinden görünmeyen, deri altı derin doku yaralanmalarına kapalı yara denir. Yaralanmalarda ilk yardım, yapılması gerekenler. Yaralıyı emniyetli bir yere alarak oturtunuz veya yatığınız. Varsa önce kanamayı durdurunuz. Ellerinizi sabunlu su ile yıkayınız. Yara üzerinde giysi varsa dikiş yerinden sökünüz veya kesiniz. yara çevresindeki kılları temizleyiniz. Yara üzerine pansuman koyduktan sonra yara etrafını sabunlu su ile temizleyiniz ve yaraya değmeyecek şekilde tentürdiyot sürünüz. Yara kirli ise pansumanı kaldırıp yarayı merkezden dış çevreye doğru ılık sabunlu su ile yıkayınız. Yara üzerine pansuman koyup sargı bezi ile sarınız. Yaralı kısmın altına kalın karton koyup sararak tespit ediniz, dinlendiriniz. Ağrıyı, şişliği ve morluğu önlemek için o bölgeye havluya sarılı buz koyunuz. Yara içinde batık cisimler varsa simit yastık yapıp koyunuz ve sargı bezi ile sarınız. Yapılmaması gerekenler. Yara üzerine tentürdiyot ve benzeri antiseptik sürmeyiniz. Yara üzerine yara tozu, pudra, merhem, kül, tütün gibi şeyler koymayınız. Yara üzerine pamuk koymayınız. Batmış olan cisimleri çıkarmayınız. Yaraya ve pansuman malzemesine el sürmeyiniz. Yanıklar ve haşlanmalar. Ateş, sıcak bir cisim, elektrik, radyasyon, asit ve bazla oluşan doku harabiyetine yanık. Sıcak su, buhar gibi nedenlerle oluşan doku harabiyetine ise haşlanma denir. Vücut dokularının yanma derecelerine göre yanıklar 3 gruba ayrılır. 1. Birinci derece yanık. Bunun en güzel örneği güneş yanıklarıdır. Deri yüzeyi kızarır, hafif şiş oluşur. Yanık bölge duyarlı olup basınca ağrır. 2. İkinci derece yanık. Yukarıda belirtilenlere ek olarak deri üzerine içi su dolu kabarcıklar olur. 5 santimetreden daha büyük böyle bir yanığı olan kişiyi hemen hastaneye gönderiniz. 3. Üçüncü derece yanık. Yanık derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha derinlere, kemiğe kadar inebilir. Böyle yanığı olanlar hemen hastaneye gönderilmelidir. Yanıklarla haşlanmalar şoka, enfeksiyona, solunum zorluğuna ve yanık hastalıklarına sebep olur. Yanık ve haşlanmalarda ilk yardım. Şekilde olduğu gibi küçük bir yeriniz yanmışsa, içinde küçük buz parçaları bulunan su dolu bir bardağa sokunuz ya da musluk suyu altında 10 dakika tutunuz. Yanık veya haşlanmış kısımlara elinizi sürmeyiniz, mıncıklamayınız. Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz. Şoku önleyici tedbirleri alınız. Birinci yerinde ise bol tuzlu su içiriniz. Yanık kol ya da bacakta ise kalp seviyesinden yukarı kaldırınız. Yanıklı hastayı sakin, ılık bir yerde dinlendiriniz. Yanmış giysileri çıkarmayınız. Yanık üzerine yoğurt, salça, diş macunu sürmeyiniz. Yanık bölgesinde bilezik, künye, yüzük varsa keserek çıkarınız. Asit yanıklarında giysilerini çıkarınız, bol su ile yıkayınız, alkali solüsyon sürünüz. Karbonatlı, sodalı su. Bazı yanıklarında asit yanıklarındaki gibi davranınız. Ancak asit solüsyon, sirkeli veya limonlu su sürünüz. Elektrik sonucu oluşan yanıklarla büyük yanıklarda hastayı zaman kaybetmeden hastaneye götürünüz. Güneş yanıklarında ilk yardım. Güneş yanıkları çoğu kez birinci derece yanık grubundadır. Uzun süre ultraviyole ışınlarına açık kalan vücut yerlerinde görülür. İleri durumlarda içi su dolu kabarcıklar da olur. Büyük yanıklar çok rahatsızlık verir. Ağrı yapar. En çok bir hafta içinde herhangi bir tedavi yapılmadan da iyi olabilir. Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezi yanık yerin üzerine seriniz. Yanıklı kişinin ağrısını ve ateşini azaltmak için aspirin veriniz. 1 litre suya 1/4 çay kaşığı tuz karıştırıp bol miktarda içiriniz ya da tuzlu ayran veriniz. Üzerine süreceğimiz vazelin yanık yerin hava ile temasını keserek yanıktan ileri gelen ağrıyı azaltır. Ağır durumlarda hastaneye gönderiniz. Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım. Yaşam için gerekli temiz havanın alınıp kirli hava olarak geri atılmasına solunum, çeşitli nedenlerle solunum durması haline de boğulma denir. Boğulma nedenleri. Solunum yolu. Birincisiz olarak dilin arkaya gitmesi, başın öne doğru bükülmesi, yabancı cisim, takma diş, ağızda biriken kanın solunum yolunu kapatması veya solunum yollarının yaralanması, ses tellerinin şişmesi ya da kasılması gibi nedenlerle tıkanabilir. Çeşitli zehirli gazlar, kafa yaralanmaları gibi nedenlerle santral sinir sisteminin çalışmasının yavaşlaması, suda veya iple boğulmalar nedeniyle solunum yavaşlar veya durur. Kalp durması, şok durumu, elektrik çarpması, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle de solunum durabilir. Göğüs duvarının delik şeklindeki yaralanmaları da boğulma nedenlerindendir. Boğulma belirtileri, duygu ve bulguları. Bunlar boğulmanın derece ve şiddetine göre ikiye ayrılırlar. ilk safhada görülenler, baş dönmesi ve halsizlik, nefes darlığı, nabız sayısının artması, kısmi bilinç kaybı, boyun damarlarında şişme, yanak ve dudaklarda morarma ile birlikte yüzde kızarma kan toplanması. Sonraki safhalarda görülenler, dudaklar, burun, kulaklar ve ayak parmakları mavi mutrak gridir. Solunum kesik kesiktir veya hiç yoktur. Nabız yavaş ve düzensizdir. Tam bilinç kaybı vardır. Ne yapmalıyız? Boğulmaya neden olan etken ortadan kaldırılır. Boyun arkaya bükülür, çene açılır, dil öne çekilir. Ağızdan ağıza yapay solunum yapılır. Solunum yollarının açılması ilk 3 dakika içinde yapılmalıdır. Beyin daha fazla oksijensizliğe dayanamaz. Suda boğulmada ilk yardım. Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp sırt üstü yatırın. Yakasını, kemerini, gömleğini gevşetin, açın. Takma dişi varsa çıkarın. Ağzın içindeki yabancı cisimleri temizleyin. Ağızdan ağıza yapay solunum yapın. Soluk verdiği zaman kişinin başını çabuk yana çevirin. Bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın. Böylece fazla su köpürerek dışarı çıktığı gibi kişiye yeterli solunum da yaptırılmış olur. Daha sonra ıslak giysileri çıkarıp battaniyeye sarın. Yutulan suyu çıkartmak için iki elinizle karnın altından tutarak hastayı yukarı kaldırınız. Bu surette solunum yolundaki suların boşalmasına yardım etmiş olursunuz. Ağızdan ağıza suni teneffüs metodu. Kişiyi düz bir yere sırt üstü yatırınız. Çenesinin yukarı gelecek şekilde başını geriye çekerek solunum yollarını açınız. Ağız çevresini temizleyiniz. Çeneye bastırarak ağzın açılmasını sağlayıp diğer elinizle burun deliklerini tıkayınız. Derin nefes alıp ağızdan ağıza dakikada 12-15 defa üfleyiniz. Göğüs kafesinin yükselip yükselmediğini kontrol ediniz. Solunum normale dönünceye kadar veya hastaneye ulaştırıncaya kadar işleme devam ediniz. Kalp durması ve kalp masajı. Kalp durmasındaki belirtiler. Hasta bilincini yitirir. Deri kül rengi olur. Bilekte ve boyunda nabız atışı hissedilmez. Göz bebekleri çok büyür. Kapalı kalp masajı. Dışarıdan kalp masajı. Hasta sırt üstü sert bir zemine yatırılır. Sıkı yerleri gevşetilir, kravat, kemer gibi. Hastanın yanına diz çökülür. Hastanın göğüs kemiği, iman tahtasının 1/3 alt kısmı tespit edilir. Tespit edilen yere el ayası konur, diğer el çaprazlama bunun üzerine yerleştirilir. Dirsekleri kırmadan vücut ağırlığını vererek göğüs kafesini 5-7 santim bastıracak kadar kuvvet uygulanır ve kaldırılır. Bu hareket dakikada 60-70 defa tekrarlanır. Çocuklarda bu hareket tek elle ve daha hızlı yapılır. Kalp masajına nabız normale dönünceye kadar ya da hastaneye götürünceye kadar devam edilir. Kalp masajı suni teneffüs metodu ile birlikte uygulanırken, uygulayıcı tek kişi ise 2 defa suni solunum yaptırıldıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanarak devam edilir. Uygulayıcı 2 kişi ise bir suni solunuma karşılık diğer kişi 5 defa kalp masajı yapar. Elektrik ve yıldırım çarpmasında ilk yardım. Elektrik çarpma sonucunda kas krampları, kırıklar, sinir felci, solunum merkezinin felci, solunum ve kalbin durması olabilir. Kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız. Elektrik fişi size yakınsa çekiniz. Sigortayı çıkarınız. Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomarı ile yaralının elektrik teliyle olan ilişkisini kesiniz. Elbisesi yanıyorsa su ile söndürünüz. Varsa yanık tedavisi uygulayınız. Bilinçsiz ve soluk almıyorsa ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Bilinçsiz fakat soluk alıyorsa şok durumunu önleyin, ayaklarını yukarı kaldırın. Gerekiyorsa kapalı kalp kompresyonu yapınız. Bilinçli ve soluk alıyorsa sakin olarak dinlendiriniz ve bir çay kaşığı yemek sodası ile bir çay kaşığı tuz 1/3 litre suda eritip ilk yarım saat içerisinde içiriniz. Kendisine gelince ambulansla hastaneye gönderiniz. Şok. Kelime anlamı sarsılma demektir. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijenin gelmemesi sonucu ortaya çıkar. Belirtileri. Kaza yerinde sessiz, sakin, hiç hareket etmeyen bir yaralının bilinci genelde yerinde olmayabilir. Rengi soluk, vücudu soğuk ve terli, gözleri göz çukuruna batmış şekilde sanki burnu sivrilmiş gibi, nabız zayıf ve hızlı, solunum hızlı. Yapılması gerekenler. Uygun bir yere sırt üstü yatırınız. Etrafındaki kalabalığı dağıtınız. Az hareket ettirmeye çalışınız. beynin kan dolaşımını ve çalışmasını kolaylaştırmak için başta kanama yoksa başı 15-30 derece aşağı getirip ayak ucunu 30-40 santim kaldırınız. Yakasını, kemerini, gömleğini gevşetiniz. Solunum yolu tıkanıklığı varsa gideriniz. Gerekiyorsa yapay solunum ve kalp masajı yapınız. Kanaması varsa kanamayı durduracak önlemi alınız. Kırık varsa tahta parçası ile tespit ediniz. Soluk almakta güçlük çekiyorsa baş ve göğüs kısmını hafifçe yükseltiniz. Battaniye ile örtünüz. Yaralı bilinçsiz ise katı yiyecekler vermeyiniz. İhtiyaç durumunda dudakları ve dili birkaç damla su ile ıslatınız. İç kanama yoksa ve tıbbi yardım gecikecekse yarım bardak su içine bir çay kaşığı tuz veya karbonat karıştırıp 15 dakika ara ile içiriniz. Pansuman ve sargılar. Pansuman. Pansuman, bir yara veya harabiyete uğramış vücut kısmının temizlenip mikropsuz bezle kapatılmasıdır. Pansumanın amacı, kanamayı durdurmaktır. Yaraya dışarıdan mikrop girmesini önlemektir. Yaranın kısa zamanda iyileşmesine yardımcı olmaktır. Pansumanın çeşitleri: koruyucu pansuman, emici pansuman, basınçlı pansuman, yaş pansuman, soğuk, sıcak. Pansuman yapılırken dikkat edilecek hususlar. Pansuman yapmadan önce mümkünse eller akan suyun altında sabunla güzelce yıkanır. Pansuman yaparken yara üzerine öksürme, aksırık ve tıksırma yapılmamalıdır. Yarayı temizlerken yara merkezden dışarı doğru temizlenmelidir. Pansuman malzemelerinin yaraya gelecek tarafının ellenmemesine ve hatta parmakla bile dokunulmamasına dikkat edilmelidir. Temiz olmayan başka bir şeye de el sürülmemelidir. Göze yakın yerde alkol kullanılmamalıdır. Açık yaralarda yaş pansuman kullanılmamalıdır. Sargı. Pansuman malzemelerini yerinde tutmak, organları uygun bir şekilde sarmak, tespit etmek, gerektiğinde o bölge üzerinde basınç uygulamak, vücudun o kısmının hareketlerini azaltmak ya da bütünüyle engellemek ve vücudun bir kısmının kan akımını azaltmak amacıyla kullanılan malzemeye denir. Sargı çeşitleri: 1. Silindir, rulo sargılar. 2. Üçgen sargılar. 3. Özel sargılar. 1. Silindir, rulo sargılar. Spiral sargı: vücudun kalınlıkları aynı olan yerlerinde uygulanır. İlk yardımı yapan yaralıya dönük. Rulo sağ elde, sargının ucu sol elde, bilek kısmında 2 kez tespit yapınız. Sargıyı aşağıdan yukarıya, içten dışarı ve birbiri üzerine 3:2 oranda örtecek şekilde sarınız. Sargı çok bol veya damarları sinirleri sıkıştıracak kadar da sıkı sarılmamalıdır. Sarılma bittikten sonra serbest kalan uç ikiye ayrılarak bir düğüm yapıldıktan sonra o bölge etrafında dolanarak bağlanır ya da sargı ucu kendi üzerine çengelli iğne ile ya da plasterle tutturulur. Ters spiral sargı: kol ve bacaklarda uygulanır. 2 kez bilekte tespit yapınız. Birkaç kez spiral şeklinde sarınız. Kalınlık farkı olduğu kısmından itibaren ters spiral sarıma geçiniz. Sarılışı aynı yere geldiğinde aşağıya kendi üzerine doğru kıvrılır. Kalan uç plaster ya da çengelli iğne ile tutturulur. 8. Sargı: öncelikle diz, dirsek gibi eklem bölgelerinde ya da bu bölgelerin yakınlarının sarılmasında uygulanır. Sarım 8 sayısı yapacak şekilde bir aşağı ve bir yukarı kısmından dolanarak yapılır. Spica sargı: özellikle omuz, kalça eklemi gibi yerlerin sarımında kullanılır. Omuz ekleminde kolun üst kısmı sarıldıktan sonra sargı rulosu omuz üzerinden geçirilir. Omuz arkasına, oradan göğsün arka kısmına getirilir. Buradan göğsün ön tarafı dolanıp tekrar omuza getirilir. Omuz önünde sargılar birbirine çapraz ve 8 şeklinde bir sarılma yapılmış olur. Silindir ya da rulo sargıların uygulama yerleri. El sargısı: 2,5-5 cm enindeki rulo şeklindeki sargı ile önce elin ön kısmından başlanarak bir kez çepeçevre dolanır. Sonra elin baş parmak tarafından el sırtına, oradan bileğin arkasına geçirilir. Buradan tekrar el sırtına geçirilerek karşı tarafa gelinir. Böylece sargı örtene kadar sarılır. Sonra el bileği etrafında 1-2 kez dolanıp sargılama bitirilir. Parmak sargısı: sargıya bilekten başlanır, bilek etrafında birkaç kez dolanır. Parmak ucundan başlanarak spiral olarak parmak sarılır. tekrar elin arka yüzünden el bileğine gelinir. Birden fazla parmak sarılacaksa her parmak sarıldıktan sonra sargı bilek etrafında bir kez dolanır ve sonra el sırtından sarılacak parmağa geçer. Baş sargısı. Yaralı kişiyi bir sandalyeye oturtunuz. Yaralının arka tarafına geçiniz. Her iki silindir sargının rulo kısımlarını birer elinizde tutunuz. Sargının alt kenarını alında kaşların hemen üst kısmına yakın olarak koyunuz. Kulakların üst kısmından geçecek şekilde başın arkasına doğru sargı dolanır. Arka kısmında her iki sargıyı birbiriyle çapraz yapıldıktan sonra üstte bulunan sargı başın önüne doğru dolanır. Altta bulunan sargı ise başın orta yönünde olmak üzere öne doğru alnına kadar getirilir. Alında tekrar her iki sargı çapraz yapılarak arkaya doğru dolanır. Alttaki sargı başın orta yönünde arkaya doğru ve ilk sargı bir miktar örtecek şekilde çekilir. Bu şekilde sarım bitirilir, serbest uç önde kendi üzerine tutturulur. 2. Üçgen sargılar. 1 metrekarelik bez ya da başörtü karşılıklı köşeleri üst üste gelecek şekilde katlandıktan sonra çapraz olarak kesilerek iki üçgen sargı meydana getirilir. Üçgen sargının en uzun kenarına taban, sivri olan ucuna tepe denir. Üçgen sargının kullanılması. Açık olarak, göğüste askıya almada. Geniş sargı halinde, kaburga, köprücük, kol kırıklarında. Dar sargı halinde, rulo sargıların yerine çene kırıklarında. Üçgen sargıların uygulama yerleri. Baş sargısı. Üçgen sargının tabanını 5 cm katlayın. Başın üst kısmına yerleştirin. Tabanın iki ucunu arkadan birbirine çapraz geçirin, altında bağlayın. Sargının tepesini biraz çekiniz ve yukarı katlayıp iğneleyiniz. Başa bir cisim batmış ise, cismi çıkarmadan simitçik yapıp cismin hareketini önleyiniz. Simitçik, simit yastık. Dar sargı 2-3 kez parmak üzerinden üst üste gelecek şekilde sarılıp serbest kalan uç içten aynı yönde çevrilerek döndürülürse simit yastık elde edilir. Omuz sargısı. Merkezi omuza gelmek üzere açık bir sargı kullanınız. Sargının tabanını 5 cm bükünüz. Tabanın uçlarını içten karşılıklı dolayınız. Dıştan bağlayınız. Bir üçgen sargı ile kolu askıya alınız. Tepeyi aşağıya döndürüp çengelli iğne ile bağlayınız. Göğüs sargısı. Sargının tabanını 6 cm katlayın. Tepesini omuzun üzerinden geçiriniz. Tabanın iki ucunu arkada bağlayın. Arka düğümün bir ucunu tepe ile bağlayın. Göğüs ve karın sargısı. Vücudun önüne açık bar sargı koyunuz. Tepe altta kalacak. Taban koltuk altından geçecektir. Sargı üstte 5 cm kadar kıvrılmalıdır. Tabanın uçlarını arkada bağlayınız. İkinci bir sargıyı tepe yukarıda olmak üzere yine öne koyunuz. Taban kalça hizasında olmalı ve kıvrılmalıdır. Tepe birincisinin altında kıvrılmalı ve iğnelenmelidir. İkinci sargı da arkaya bağlanmalıdır. Birinci sargının tepesi üstte ve yukarı kıvrılmalı ve iğnelenmelidir. Kol askısı. Üçgen sargı tabanı sarılacak kolun karşı tarafındaki omuzdan aşağı doğru inecek ve tepesi de sarılacak. Kol tarafına doğru gelecek şekilde göğüs üzerine konur. Sarılacak kol el karşı omuzu gösterecek şekilde göğüs üzerine konulduktan sonra üçgen sargının aşağıdaki ucu karşı taraf omuz üzerinden boynun arka kısmına getirilir. Boynun arkasından her iki uç düğümlenir. Bundan sonra üçgen sargının tepesi öne doğru kıvrılarak dirsek bölgesi örtülmüş olur. Sonra tepe kısmı üçgen sargının kendisi üzerine çengelli iğne ile tutturulur. Camadan ya da mekik düğümü. Sargı daima camadan düğümü ile düğümlenmelidir. Bu düğüm kaymaz, yassı ve düzgündür, çözülmesi kolaydır. Bağlarken sol uç sağın üstünden, sağ uç solun üstünden geçmelidir. Düğümden sonra sargı düzgün durmalı ve uçlar altlara sıkıştırılmalıdır. Özel sargılar. Bunlar özel amaçlarla kullanılan sargılardır. Bunlar arasında korseler, fıtık bağları, T sargısı, kuyruklu sargı, çok kuyruklu sargılar, elastik sargılar ve alçı sargıları gibi çok çeşitli sargılar bulunmaktadır. Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar. kırıklar. Herhangi bir kuvvet zoru ile kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Çeşitleri: A. Açık kırık, B. Kapalı kırık, C. Müşterek kırık. Önemli organların, mide, bağırsak, ciğer, beyin gibi önemli organların tahribatı ile birlikte görülen kırıklardır. Kırıklarda genel duygu ve bulgular: kırık yerinde ve yakınında ağrı, dokunmaya karşı hassasiyet, şekil bozukluğu, şişlik, morluk, hareketsizlik ve kuvvetsizlik, kırık kemiklerin birbirine sürtünme sesi. Kırıklarda genel tedavi kuralları: eğer deride varsa yara üzerine steril bir pansuman ya da mendil koyup sarınız. Yara içinde görülen kemik parçalarını çıkarmaya çalışmayınız, kanama yapabilir. Damar ve sinirleri yaralayabilirsiniz. O kısmın üzerine steril pansuman koyunuz. Sonra bir bezi simit şeklinde katlayıp delik olan kısmı ortaya gelecek şekilde yerleştiriniz. En üst kısmına kalın pamuk ya da sünger tabakası koyunuz, sarınız. Kırık olup olmadığını önce elbisesi üzerinden hafifçe elle muayene ederek saptamaya çalışınız. Önce sağlam tarafın elbise kolunu çıkarınız. Gerekirse elbise yerine dikiş yerinden sökünüz ya da kesiniz. Elle hoyratça muayene etmeyiniz. Kırık yerini oynatmayınız. Ağrı şoka yol açabilir. Kırık kemik uçları damar ve sinirleri yaralayabilir. Kırık uçlarını hareketsiz yapmak için kırık yerini tespit ediniz. Kol ya da bacağın her iki yanına kalın karton ya da tahta koyup sargı bezi, eşarp, kravat ya da gömlek parçaları ile sarınız. Tespit için kullanılan karton, tahta gibi gereçler kırık yerinin bir üst ve bir de alt tarafındaki eklemlerin ötesinde kadar gelecek uzunlukta olmalıdır. Bu araçlara atel adı verilir. Atellerin tene gelen kısımları pamuk ve bezlerle beslenmelidir. Şok varsa önleyiniz. Kanama varsa bilinen önlemlerle kanamasını durdurunuz. Kırık yerin üzerine havluya sarılı buz torbası koyunuz. Yaralıyı battaniye ile örtünüz, dinlendiriniz. Yaralı kısmı kalp seviyesinin yukarısına kaldırınız. Kırılan organ tespit edilmelidir. Hangi durumda bulduysanız o durumda tespit ediniz. Kırığı yerine koymaya çalışmayınız. Gereksiz dokunmalardan kaçınınız. Ambulansla ortopedi ve travmatoloji kliniğine gidiniz. Omurga kırıklarında ilk yardım. Çoğu kez yüksek bir yerden düşme ya da trafik kazaları sonucu omurgada kırık ve bazen içinden geçen omurilikte değişik derecelerde yaralanmalar olabilir. Yaralıyı muayene etmeden, belinde ya da boynunda ağrısı başka bir şikayeti olup olmadığını sormadan döndürmeyiniz. Ayağa kaldırmayınız. Kesin tanı bilinmedikçe belinde ağrısı olan böyle bir yaralıda kırığın da olabileceğini unutmayınız. Kırık olmadığı kesin olarak saptanıncaya kadar kırık var gibi hareket ettiriniz. Eğer omurgasında bir kırıktan şüpheleniyorsanız, yaralıyı yerinden kaldırmadan altına genişçe bir tahta ya da kapı yerleştiriniz. Baş ve boynun her iki yanına ayakkabılarını ve elbiselerini koyarak boynunun oynamasını önleyiniz. Eğer elinizde kum torbası varsa onu da koyabilirsiniz. Naylon torba içine kum veya toprak doldurarak kum torbası yapabilirsiniz. Yaralıyı omuzlar, uyluk, leğen, diz altı ve ayak bileğinin üzerinden geçecek şekilde geniş bezlerle tahtaya bağlayınız. Böylece taşıyınız. Röntgen çekilip kesinlikle kırık olmadığı saptanmadıkça ayağa kaldırmayınız. Aksi durumda kendiliğinden iyi olabilecek bir omurga kırığı, yaralı kişinin kaba muayenesi, ayağa kaldırılması ya da uygun olmayan taşıma koşulları nedeniyle omurilik zedelenmesi olabilir. Bunun sonucu bacaklarda felç, halsizlik, idrar ve büyük abdestin tutamaması gibi çok önemli sonuçlarla bitebilir. Yara varsa steril pansuman koyunuz, şok durumuna göre önlem alınız, ağrısını dindiriniz. Bel ağrısında ilk yardım. Ağır yük kaldırma, çekme veya itme ile bele özellikle omurlar arasında bulunan disk denilen kıkırdaklara binen yük artar. Bel iskeleti, kasları ve bağları zorlanır. Belde ağrı olur. Bu ağrı bacaklara kadar yayılabilir. Uyuşukluk, karıncalanma hissi, kuvvet azlığı olabilir. Bu durumda sırt üstü yatınız. Yatağın altına geniş tahta koydurunuz. Dizlerinizi ve kalçalarınızı 90 derece bükünüz. Bacaklarınızın altına 2-3 yastık koyunuz. Bu şekilde dinlenme belinizin rahatlamasını sağlar. Bele sıcak uygulayabilirsiniz. Ağrı dindirici ve kasları gevşetici ilaç alabilirsiniz. Ikınmayınız. Ağır cisimleri çekmeyiniz, itmeyiniz ya da kaldırmayınız. Belinize döndürücü hareket yaptırmayınız. Yataktan kalkarken yavaşça yanınıza döndükten sonra oturunuz. Eğer bir kapı kenarına veya o yükseklikteki bir demir boruya elbiselerinizle tutturup vücudunuzu aşağıya sarkıtırsanız çok rahatlayabilirsiniz. Bel ağrısının nedenini tespit etmek için ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi uzmanına başvurunuz. Parmak kırıklarında ilk yardım. Kırık olan parmak altına parmak genişliğinde bir tahta ya da eğer elinizde varsa hazır dar bir alüminyum şerit atel koyarak sarınız. Gerekirse kırık parmağı yandaki sağlam parmağa plasterle ya da sargı bezi ile sararak tespit ediniz. Kırık tarafı kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. Kırık yer üzerine buz koyunuz. Parmaktaki yüzük kesilerek çıkarılmalıdır. Yüzük nedeniyle şişlik olur, yüzük parmağı sıkarak kangrene çevirebilir. Hastaneye gönderiniz. Ön kol kırıklarında ilk yardım. Kazanın olduğu yerde yaralının ceketi çıkarılmadan kırık olan tarafın eli karşı omuza gelecek şekilde kol göğüs üzerine konur ve göğüse sarılır. Ön kolda üçgen sargı ya da tülbentle boyuna asılır. Eğer elinizde tespit için hazır gereçler ya da tahta, kalın karton varsa kol ya da ön kolun her iki yüzüne bunları uygulayınız. Gömleğinizden yırttığınız bezlerle, kravat, eşarp ya da sargı bezi ile kırık yerin yukarısından ve aşağısından bağlayınız. Kolu göğüs üzerine koyup başka bir eşarp ya da üçgen sargı ile sarınız. Ön kolda üçgen sargı, tülbent ya da eşarp ile boyuna asınız. Ön kol ve kolunuzun kalp seviyesinin üzerinde durmasını sağlayınız. Böylelikle daha az şişlik olur. Kırık yer üzerine buz koyunuz. Bilezik varsa çıkarınız. Kürek ve köprücük kemiği kırıklarında ilk yardım. Kırık tarafın koltuk altına ufak bir pamuk topuğu ya da katı bir bez koyup kola eşarp ya da tülbentle boyuna asınız. Kırık yer üzerine buz koyunuz. Yaralıyı oturur durumda ve ambulansla hastaneye gönderiniz. Eğer üçgen sargı ya da eşarp yoksa yaralı elinizi ceketinizin iki düğmesi arasından içeri sokup aynı taraf ceket eteğini yukarı kaldırıp iğneleyiniz. Bacak kırıklarında ilk yardım. Bacakta kırık varsa kaza yerinde yaralının pantolonunu çıkarmaya çalışmayınız. Eğer yara varsa pantolonun dikiş yerinden sökünüz ya da kesiniz. Yara üzerinde temiz mendil ya da pansuman koyup üzerinden sarınız. Böylece açık bir kırıkta yaradan mikropların girmesini önlemiş ve kanamanın durmasını sağlamış olursunuz. Eğer elinizde uzun tahta ya da kalın karton varsa uzun olanını dışta ayak bileğinden bele kadar, kısa olanını da iç tarafta ayak bileğinden kasığa gelecek şekilde bacağın her iki yanına yerleştiriniz. Ayak bileğinin üzerinden, diz altından ve üstünden gömlek parçası, eşarp, kravat ya da sargı bezi ile bağlayınız. Eğer elinizde kullanmaya hazır, tespit için araç, gereç varsa içine katlanmış bez ya da pamuk koyup bacağı yavaşça yerleştiriniz, sonra bunun üzerinden sarınız. Eğer elinizde tespit için hiçbir araç ve gereç yoksa, kırık olan bacağı sağlam bacağa sararak tespit ediniz. Kırık yara üzerine buz koyunuz. Sırt üstü yatar durumda ve sedye ile hastaneye gönderiniz. Ayak ve ayak bileği kırıklarında ilk yardım. Kişinin ayağındaki yaraların üzerine temiz bir mendil ya da pansuman koyup sarınız. Yumuşak kare şeklindeki yastığın ortasına ayağı yerleştiriniz. Yastığın kenarlarını önde birbirine yaklaştırınız, çengelli iğne ile tutturunuz. Gerekiyorsa üzerinden sargı ile tutturunuz ve sargı bezi ile sarınız. Yastık içine koymadan önce buz uygulayınız. Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. Çıkıklarda ilk yardım. Bir eklemi oluşturan kemiklerden bir veya hepsinin birbiri üzerinden yer değiştirerek normal eklem ilişkisinin değişmesine çıkık denir. Çıkık ile eylem kapsülü denen eklemi çevreleyen zar bağları da yırtılabilir. Bu ise sık sık çıkıklara, burkulmalara yol açar. Çıkık olan eklemde ağrı, şişlik, hareket sınırlılığı vardır. Çıkık eklemi bükme ile eklemin tekrar eski çıkık durumuna geldiği görülür. Çıkık olan eklemi yerine koymaya çalışmayınız. Kırıkta olduğu gibi çıkık eklemi tespit ediniz. Çıkıktan şüphelendiğiniz zaman eklemde ve onun yanındaki kemiklerde kırığın, eklem bağında yırtığın da olabileceğini unutmayınız. Çıkık üzerine yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz. Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. Ortopedi ve travmatoloji kliniğine gidiniz. Burkulmalarda ilk yardım. Bir eklemin etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve diğer yumuşak doku yapılarının, eklemin normal hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına burkulma denir. Eklemde şişlik, ağrı, morluk olur. Bu yapılar normalden fazla gerilebilir, hatta yırtılabilir. Hareketler ağrılıdır. Burkulmuş eklemi hareket ettirmeyiniz. O eklem üzerine yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz. Burkulmuş ayağınızın üzerine basmayınız, koltuk değneği kullanınız. Burkulmuş ayağınızın altına 4-5 yastık koyarak kalp seviyesinin üzerine kaldırınız. Burkulmuş yerinizi sarkıtmayınız, şişlik, kanama ve ağrı olabilir. Burkulma kolunuzda ise kolunuz kalp seviyesi üzerinde olacak şekilde tülbent de kolunuzu boynunuza asınız. Kesinlikle sıcak havlu ya da termofor uygulamayınız. Şişliğin artmasına yol açarsınız. Ovuşturmayınız, o ekleminizi dinlendiriniz. Elastik sargı ile sıkmayacak şekilde sarınız. Parmaklarınızı oynatarak kaslarınızı çalıştırınız. Böylece kasların pompalayıcı etkisiyle şişliğin azalmasına yardımcı olunuz. Her burkulmanın altından bir kırık, çıkık ya da eklem bağı yırtığı çıkabileceğini unutmayınız. Ortopedi ve travmatoloji kliniğine götürünüz. Kas kramplarında ilk yardım. Bir ya da birkaç kas grubunda birdenbire ve istemimiz dışında olan kısa ya da uzun süreli kasılma kramp olarak tarif edilir. Zorlu antrenman, yorgunluk ya da tuz kaybı kramplara yol açabileceği gibi hiçbir neden olmadan da gece uykuda kasılma olabilir. Kasılma en çok ayak ve baldır kaslarında olur. Bazen 10 dakika kadar devam edebilir. Bu rahatsızlık yaşlı kişiler, hamileler, şeker hastalığı olan, damar hastalığı olan hastalarda daha sıklıkla görülür. Böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi görenlerde de ağrılı kramplara kaslardaki oksijen miktarının yetersizliği yol açmaktadır. Kanda kalsiyum azalması tetani denen kramplarla kendini gösteren önemli durumlar yaratır. İshal, kusma ya da terleme basıncının yüksek olması, kanda potasyum miktarının düşük olması da kas kramplarını ortam hazırlar. İlaçlar da krampların ortaya çıkmasında kolaylık yaratırlar. Kişiyi sakin olarak yatırınız. Bir elinizde kramp girmiş ayak ucundan tutup yukarı doğru bükerek normal durumuna getirmeye çalışınız. Diğer elinizde baldır kısmını hafifçe bastırınız. Eğer yüzerken kramp girmişse sırt üzeri yatarak dinleniniz. Sırt üzeri yüzerek karaya çıkmaya çalışınız. Kramp girmiş kasın birkaç yerini çimdikleyiniz. Elinizin kenarı ile kramp girmiş kasın üzerine hafifçe vurunuz. El ayası ile kramp girmiş kası ovuşturunuz. Kramp girmiş kasın üzerine havluya sarılmış termofor koyarak sıcak uygulayınız. Bundan sonra tekrar masaj yapınız. Krampa fazla sıcaktan dolayı su ve tuz kaybı da neden olabilir. 1 litre su ya da ayranı 1 çeyrek çay kaşığı kadar tuz koyarak karıştırıp içiniz. Her an kramp girebileceği olasılığını düşünerek denizde yalnız olarak uzağa açılmayınız. Kesinlikle alkol almış olarak denize girmeyiniz. Kramp geçtikten sonra kramp giren ayak ve baldır kaslarınızı geriniz. Ezilmelerde ilk yardım. Vücudun bir yerine, örneğin kol ya da bacağa ağır bir cisim düştüğü ya da çarptığı zaman deri ve altındaki dokular, kaslar ezilir, yırtılabilir, kanama, şişlik olur. Elastik sargı sarıp o yerinizi yüksekte tutunuz. O bölgeye buz uygulayınız, o bölgeyi dinlendiriniz. Zehirlenmeler. Zehirli maddelerin vücuda girmesi sonucu ortaya çıkan duruma zehirlenme denir. Zehirlenme şekilleri. Ağız yolu ile. Gıda zehirlenmeleri, ilaçlarla olan zehirlenmeler, kimyasal madde ile zehirlenmeler, alkol zehirlenmeleri. Solunum yolu ile. Karbon monoksit zehirlenmeleri, diğer zehirli gazlarla olan zehirlenmeler. Deri yolu ile. Zehirli gazlar, böcek öldürücü ilaçlarla olan zehirlenmeler, diğer kimyasal maddelerle olan zehirlenmeler. Belirtileri. Ağızda yanma, özel tat, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, karın krampı, ishal, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve terleme. Bilinçte değişik derecelerde bozukluk. Solunum ve dolaşımda değişik derecelerde bozukluk, hatta durma. Önemli durumlarda idrar miktarı azlığı, hatta hiç idrar çıkmayabilir. Görmede bozukluk, nabızda zayıflama, göz bebeklerinde küçülme, kan basıncında düşme ve havaleler olabilir. Hayvan ısırma ve sokmaları dışında meydana gelen zehirlenmelerde ana kurallar. Zehiri vücut dışına atmak. Vücut içindeki zehiri zararsız hale getirmek. Sulandırmak. Zehirlenen kişinin etrafında ilaç kutusu, tablet veya kusmuğu gibi cisimlerin saptanması kesin tedavide önemli olacağından saptanmalıdır. bilinci kaybolmuş ise yan yatırılır, baş ve boyun arkaya çevrilir, soluk yolu açılır. Alt çene ve dil öne çekilir. Gerekirse ağızdan ağıza yapay solunum yapılır. Kalp durmuşsa kalp masajı uygulanır. Hastaneye gönderilir. Bilinç yerinde ise su veya süt içirerek zehri sulandırınız, maden suyu gaz yaptığı için vermeyiniz. Kusturarak mide içindekileri boşaltınız. Hasta bilinçsiz ise zehir eğer asit gibi yakıcı özellikte ise yutulan zehirde gaz veya da petrolden elde edilen maddeler var ise kusturmayınız. Aldığınız önlemlerle kusamıyorsa bekleyerek zaman kaybetmeyiniz. Deriye zehirli maddeler bulaşmışsa elbiseyi hemen çıkarınız, hastaneye gönderiniz. Zehirli mantar, tütün ve zehirli diğer bitkiler ile olan zehirlenmelerde ilk yardım. Ağızdan bol su içirerek sulandırınız. Parmağınızı zehirlenenin ağzına sokarak kusturmaya çalışınız. Tırnağınız uzunsa hastanın boğazını yaralayabilirsiniz. Tırnağınızı kesiniz. Kusarak çıkarılanı saklayınız. Birlikte hastaneye götürünüz. Böylece zehrin cinsi saptanabilir. Zehirli gıdayı aldıktan sonra 3-4 saat geçmişse müsil vererek dışarı atılmasını sağlayınız. 2-3 yemek kaşığı tıbbi kömürü bir bardak içinde karıştırarak içiniz. Tıbbi kömür zehirleri bünyesinde tutar. Şoku önleyiniz, hastaneye gönderiniz. Asit içenlere yapılacak ilk yardım. Hastayı kesinlikle kusturmayınız. Bol su, süt veya 3-5 yumurta akı içiriniz. Bir bardak suda 2 kaşık tebeşir tozu, alçı veya sönmüş kireç eriterek içiriniz. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.